Ayrım 34, sayfa 370. 9. Bölüm Babalar ve Oğullar. Yıl 2009, Türkiye her daim olduğu gibi yine iç politik gerginlikler yaşıyor. Bu tartışmalarda taraf olan bir aile çok öne çıkıyor, Altanlar. Baba Çetin Altan ve oğulları Ahmet ile Mehmet Altan. Aile çok tartışılıp konuşulunca haliyle medyada baba oğul Altanlar üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Daha da yapılacaktır kuşkusuz. Yazın dünyasındaki ünlü baba oğulların ilişkileri her daim merak edilmiştir çünkü. Türkiye'deki yazın dünyasının ünlü baba oğulları kimlerdir? Kuşkusuz bugün ilk akla gelen Çetin Altan ile oğulları Ahmet ve Mehmet Altan'dır. Peki başka? Namık Kemal Ali Ekrem Bolayır, Recaizade Mahmut Ekrem, Ercüment Ekrem Talu, Samih Rifat Oktay Rifat, Abdülkadir Kemali Orhan Kemal, Hasan Ali Yücel Can Yücel. Listeyi uzatabiliriz ama gerek yok çünkü merakımız başka. Edebiyat dünyasındaki baba oğul ilişkisi nasıldı? Örneğin birbirlerini kıskanıyorlar mıydı? Aziz Nesin Birlikte Yaşadıklarım, Birlikte Öldüklerim adlı kitabında Çetin Altan'la ilgili bir anısını yazdı. 25 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda Çetin Altan'la karşılaştığını, daha sonra birlikte Yeniköy İskele Gazinosu'na gittiklerini ve orada yaşadıklarını şöyle not etti. İskele gazinosunda içeriye oturduk. Rakı içmiyormuş. Çok şaşırdım, hiç üstelemedim. Peki, az bir şey alayım, sana katılmak için dedi. Şişe bitti, birer duble, birer duble daha. İyice cıvıttı. Kimse kalmadı bizden başka. Sahibi incelik gösterip bizden izin isteyip gitti. Çetin bir türlü kalkmak bilmez. Eskisinden bin beter, boyuna ukalalık ediyor. İki oğlundan yakınıyor. Aralarında baba oğul yazar rekabeti başlamış. Sansürlenmiştir. En hoşuma giden ama beğenmediğim yanı yine ortada. Gizini mizini döküyor. Kitabı yayına hazırlayan Ali Nesin bir iki cümleyi sansürlemişti. Kuşkusuz bu sansür Ali Nesin'in özel hayatı koruma özelinden kaynaklanıyordu. Aslında bu itina yazın dünyasındaki baba oğul ilişkileri konusunda kalem oynatılamamasına neden oluyor. Oysa dünyada baba oğul ilişkisi konusunda birçok çalışma var. İşte birkaçı. Üç silahşörler, Monte Cristo Kontu, Demir Maskeli Adam gibi unutulmaz eserleri yazan Alexander Dumas'ın 1802-1870 oğlu da aynı adı taşıyordu. Alexander Dumas Fils, 1824-1895, ancak baba oğul ilişkisi sorunluydu ve bu oğul Dumas'ın doğumuyla başlamıştı. Baba Alexander Dumas çapkın biriydi. Paris'in kenar mahallesine terzilik yapan Mary Catherine Labay'dan olan çocuğunu önce reddetti, sonra kabul etti ve oğlunun annesiyle de evlendi. Fakat baba oğul arasındaki sorunlar bitmedi. Oğul Alexander Dumas'ın çocukluğundan itibaren eli kalem tutmaya başladı. Hikayeciliği babasına benziyordu. Ancak baba Alexander Dumas oğluna yazı yazmayı yasakladı. Elinde kalem gördüğünde dövdüğü bile oldu. Oğlunun yazar olmasını hiç istemedi. Aslında baba Alexander Dumas hayatını sadece kalemiyle kazanıyordu. Bu nedenle durdurak bilmeden yazıyordu. Öyle ki bazen parayla tuttuğu yazarlara romanının bazı bölümlerini yazdırıyordu. Yani edebiyat dünyasında yardımcı yazar kullanan ilk kişi Alexander Dumas'ydı. Oysa şimdi kendi oğlunun yazmasına karşıydı. Niye? Kıskançlık olabilir mi? Oğlunun yazdıklarını görüp ileride kendisine rakip olmasından mı korktu acaba? Edebiyat dünyasına bir Dumas yeter mi diye mi düşündü? Soru çok. Baba baskısına rağmen oğul yazmayı sürdürdü ve bir gün oğul Alexander Dumas Kamelyalı Kadını yazdı, çok övgü aldı. Baba Alexander Dumas ne yaptı dersiniz? Önce ben yazdım dedi, sonra ben yönlendirdim diye düzeltti ve en sonunda oğlunun yazdığını açıklamak zorunda kaldı. Oğul Alexander Dumas edebi yolculuğunu Le Fil Naturel, Yabancı Kadın, Karımın İçin Öldürdüm gibi eserleriyle sürdürdü. Şimdi baba da yazar, çocukları da eşcinsel olan bir aileyi tanıyalım. 1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan Thomas Mann, 1875-1955, kuşkusuz Alman yazın dünyasının en önemli yazarlarından biridir. Thomas Mann'ın bir profesörün kızı olan Katya Pringsheim'la evliliğinden 6 çocuğu oldu. Bu 6 çocuktan ikisi tıpkı babaları Thomas Mann gibi yazar kimlikleriyle öne çıktı. Erika Mann 1905-1969 ve Klaus Mann 1906-1949. Mann ailesinin bu 3 yazar ferdinin bir ortak noktası daha vardı. Eşcinseldiler. Bunu zaten hiç saklamadılar. Mephisto, Doktor Vendepunt gibi eserler yazan Klausmann'ın babasıyla zor bir ilişkisi vardı. Öyle ki eşcinsel olmasının nedeni olarak hep babasının baskısını gösterdi. Babasından hep uzaklara kaçtı. Klausmann'ın en yakın dostu ablası Erika Mann'dı. Erika Mann erkek giysileriyle dolaşan bir lezbiyen aktivistti. Kardeşiyle birlikte Almanya'da antifaşist kabarelerde rol aldı. Hayattan Kaçış, Işıklardan Aşağı gibi eserler kaleme aldı. Babasından çok kardeşine yakındı. Ancak babası hastalanınca yanına gidip bakımını üstlenince kardeşi Klausmann intihar etti. Erika ve Klaus'un hem kendi aralarında hem de babalarıyla inişli çıkışlı ilişkileri filmlere bile konu oldu. Die Erika und Klaus Mann Story. Aslında buraya tarihçi, felsefeci, deneme yazarı Golo Mann'ı da 1909-1994 eklemek gerekiyor. O da babası, ağabeyi ve ablası gibi eşcinseldi. Görünen o ki Thomas Mann yazın yaşamlarında olduğu gibi cinsel tercihler konusunda da çocuklarını etkilemişti. İlginçtir, siyasal yaşamları hep solda başlayan Mann ailesinin fertleri ABD ile yakınlaştıktan sonra solla aralarına mesafe koydular. Ama tüm bunlar edebi eserlerinin değerlerini hiç küçültmedi. Baba oğul arasındaki bir başka aşk-nefret ilişkisi için İngiltere'ye uzanmamız gerekiyor. Yazar, şair, eleştirmen Kingsley Amis, 1922-1995 İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden biriydi. 32 yaşında yazdığı ilk romanı talihli Jim'le ünlendi, Somerset Maugham ödülünü kazandı. Oğlu Martin Amis de 1949 doğumlu, 24 yaşında ilk romanı Rachel dosyası eseriyle aynı ödülü aldı. Baba oğul yazarlar arasında inişli çıkışlı bir ilişki vardı. Kingsley öğle yemeklerine çıktıklarında oğluna sosyalizmi, ki kendisi sosyalisti, aşkı, seksi anlattı. Kingsley Amis'in sözlerinden çok yaşamındaki tatsızlıklar bu baba-oğul ilişkisini belirledi. Kingsley bir alkolik gibi yaşıyordu. Üstelik oğlunun çok sevdiği annesini aldatıp duruyordu. Martin Amis zorlu bir boşanma sürecine tanıklık etti. Bu nedenle Martin Amis yaşamının bir bölümünde babasının adını hiç ağzına almadı. Örneğin 1986 yılında yazdığı The Moronic Inferno adlı kitabının ön sözünde yer verdiği hayat öyküsünde entelektüel gelişimi adına teşekkür ettikleri arasında babası Kingsley'nin adını bile geçirmedi. Babasının hiç sevmediği edebiyatçıları ilham aldığı yazarlar arasında göstermesi de baba-oğul ilişkisinin ne derece sorunlu olduğunu kanıtlıyordu. Baba Kingsley 1995 yılında ölünce Martin Amis'in kırgınlığı sona erdi. 2000 yılında çıkardığı Experience kitabında bu kez babasının ne kadar eşsiz bir baba ve ne kadar eşsiz bir yazar olduğunu belirtti. Fakat bu duygusal yakınlığa rağmen yine de babasının politik geçmişiyle uğraştı. 2002 yılında yazdığı Cobra the Dread, Laughter and the 20 Million adlı eserinde Sovyetler Birliği'nde 20 milyon insanın ölümünden Stalin'in kuklası olarak gördüğü babası gibi komünistleri sorumlu tuttu. Aslında Martin Amis'in karşı çıktığı sosyalizm miydi yoksa ilgisiz komünist bir baba mı? Tüm bunlar ideolojik bir eleştiriden çok babasından beklediği ilgiyi göremeyen bir yazar oğlun travması mıydı hala tartışılıyor. Ve Sovyetler Birliği'nin deha baba-oğul ikilisi. Ayna, kar, kış günü gibi şiirler yazan Sovyetler Birliği'nin ünlü şairi Arseniy Tarkovski'nin 1907-1989 oğlu da tanınmış bir isimdi. Rusya'nın dahi film yönetmeni yazar Andrei Tarkovski, 1932-1986. Baba-oğul Tarkovski'lerin ilişkisi nasıldı? Ne inişli çıkışlıydı ne de sorunlu. Çünkü baba-oğul hayatlarında pek sık bir araya gelemediler. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir kolunu kaybederek dönen baba Arseniy Tarkovski, alkol sorunu nedeniyle evliliğini yürütemedi. Andrei Tarkovski için yine babasız günler başlamıştı. Aslında çok da büyük üzüntü duymadı. Annesinin hemen her gün ağlaması artık sona ermişti. Andrei hayatını annesi ve anneannesiyle sürdürdü. Babasına pek de öfke duymadı. Şiirlerini hayranlık derecesinde sevdiğini her fırsatta dile getirdi. Babasının Ayna ve Stalker şiirlerini beyaz perdeye taşıdı. Aslında babası gibi hep şair olmak istemişti. Bilinir ki aslında hiç film çekmemiştir. Çektiği görsel bir şiirdir. Evet, baba-oğul ilişkileri genellikle sancılı geçer. Hele bir de aynı mesleği yapıyorlarsa bu daha da güçleşir. Zorlu yaşamlar, travmalar, iç hesaplaşmalar, yazarın hayattaki duruşuna ve üretimine farklı biçimde yansır. Umarız bizim baba oğlu edebiyatçılarımızın hayatları da hiçbir sansüre tabi tutulmadan bir gün yazılır. Belki o zaman kimin neyi niçin yaptığı daha iyi anlaşılır. Bizim topraklardan baba oğulları yazarak bu konuyu noktalayalım. Aziz Nesin gibi büyük ustalarla az da olsa birlikte çalışmışlığımız var. O kuşak günlük tutmayı ya da yaşadıklarını not etmeyi hep sürdürdü. Onlar örnek alınacak büyük ustalardı. Benim de sağımda solumda hep küçük defterler bulunur. İlgimi çeken bilgileri not ederim. İşte bu defterlerden birkaç baba oğul anekdotu. Turgay Şeren'in babası sosyalistti. Futbol severler Turgay Şeren'in kim olduğunu bilir. Türk milli takımının unutulmaz kaptanı ve kalecisidir. Şimdi akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Babası Sabit Şevki Seren, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün özel kalemi olarak çalıştı. 1944 yılında yerine Süreyya Anderiman'ın getirileceğini öğrenince küsüp görevinden ayrıldı. Daha sonra 24 Mayıs 1946 tarihinde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ni kurdu. Tehlikeli bulunup partisi kapatılan sosyalist bir babanın oğlu olan Turgay Şeren, yıllarca Türk milli takımının kalesini koruyup kaptanlık yaptı. Orhan Veli'nin babası müzisyendi. Şair Orhan Veli'nin babası Veli Kanık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş klarnetçiydi. Orhan Veli'nin bir senfoni gibi işlediği mısraların nereden kaynaklandığı belli oluyor. Konu geldi, parantez açmalıyım. Ahmet Haşim, Nazım Hikmet'in şiirleri hakkında düşüncesini şöyle söylemişti. Nazım'ın şiirleri senfonik bir orkestra gibi, ancak orkestra sürekli marş çalıyor. Böyle incelikli eleştiriler maalesef artık yok. Rutkay Aziz'in babası yönetmendi. Rutkay Aziz ve kızı Roa Rutkay'ın akrabalarını tanır mısınız? Rutkay Aziz'in babası Fikri Rutkay bir dönemin tanınmış yönetmeniydi. Amcası Fuat Rutkay halk filmin sahibiydi. Fuat Rutkay'ın eşi ise ünlü Türk halk müziği solisti ve film artisti Suzan Yakar'dı. Enis Fosforoğlu'nun babasının Renan Fosforoğlu olduğunu biliyordum. Ama Can Gürzap'ın babası Reşit Gürzap'ın sinema oyuncusu olduğunu bilmiyordum. Sedenler film yapımcılığı için şeyh babalarından izin almışlar. Rahmetli Osman F. Seden'in babası Kemal Seden ve amcası Şakir Seden de film yapımcısıydı. Kemal Seden bu işe girmeden önce maliye memuruydu. İki kardeş sinema sektörüne girmek için babaları Şeyh Ahmet Hamdi Efendi'den izin almak için yanına gittiler. Şeyh babaları oğlum bu işi yaparken hırsızlık yapacak mısınız diye sordu. Hayır yanıtını alınca bu kez kendiniz çalışıp emek verecek misiniz diye sordu. Evet yanıtını alınca o zaman niye haram olsun gidin yapın dedi. Rahmetli Süreyya Duru'nun da hikayesi farklı değildi. O da sinemaya babası Naci Duru ve amcası Nafiz Duru'nun yanında başladı. Bu toprakların yetiştirdiği daha ne çok başarılı baba oğul hikayesi var. Keşke bunları kitaplara, belgesellere taşıyabilsek. Peki ya oğullarını kaybeden ve acıları hiç sönmeyen edebiyatçıları tanıyor musunuz? Oğullarını kaybeden edebiyatçılar. Oğullarını kaybeden Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa, Samih Rifat, Halit Fahri Ozansoy, Reşat Nuri Güntekin, Ümit Yaşar Oğuzcan yaşama tutunabildiler mi? Edebiyatçılar oğullarının ölümünün ardından neler yaptılar? Yıl 1899, yer İstanbul Büyükada, Karanfil Sokağı'nda iki odalı bir sayfiye evi. Recaizade Mahmut Ekrem eşi Güzide Hanım'la birlikte matemini sessizce burada yaşadı. Önceleri cemiyet hayatından hoşlanan yazar artık kimseleri görmek istemiyordu. Aksi şekilde yaşamanın 14 yaşında ölen oğlu Nijad'ın anısına haksızlık olacağını düşünüyordu. İstisnasız her gün ağlıyordu. Üç oğulları olmuştu. Emcet, Nijad ve Ercüment. Oğlu Emcet bakıcısının dikkatsizliği sonucu 1,5 yaşında yatağa mahkum olmuş, 20 yıllık yaşamı boyunca hiç konuşamadan vefat etmişti. Oğlu Nijad evin neşe kaynağıydı, hareketli ve hep güler yüzlüydü, edebiyata meraklıydı, çok iyi resim yapıyordu. Recaizade Mahmut Ekrem oğlu Nijad'a tutkundu, ona ayrı bir sevgisi vardı. Kuşkusuz oğlu Ercüment Ekrem'i de seviyordu ama Nijad'ın yeri bambaşkaydı. Ve Nijad yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayıp ölünce Recaizade Mahmut Ekrem yıkıldı. Bir türlü toparlanamadı ve büyük adaya sığındı. Ah Nijad! Hasretim beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Hayalin çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor. Dağda kırda rast getirsem bir dere, gözyaşlarımı akıtarak çağlarım. Yollardaki ufak ufak izlere yenin sanıp bakar bakar ağlarım. Güneş güler, kuşlar uçar havada. Uyanırlar nazlı nazlı çiçekler. Yalnız mısın o karanlık yuvada? Yok mu seni bir kayırır, bir bekler? Can isterken hasret oduyla yansın. Varlık beni alil alil sürüyor. Bu kaygıya yürek nasıl dayansın? Bedenciğin topraklarda çürüyor. Bu ayrılık bana yaman geldi pek. Ruhum hasta, kırık kolum kanadım. Ya gel bana, ya oraya beni çek. Gözüm nuru, oğulcuğum, nijadım. Büyük adada evlat acısı çeken sadece Recaizade Mahmud Ekrem değildi. Halit Ziya Uşaklıgil'de oğlu Sadun'u erken yaşta toprağa vermişti. Edebiyatımızın bu usta iki kalemi o yıllarda büyük adada birbirlerine kenetlenip acılarını dindirmeye çalıştılar. Halit Ziya Uşaklıgil'in evlat acısı hiç bitmeyecekti. Bir süre Atatürk'ün yanında da çalışmış olan diplomat oğlu Vedat Uşaklıgil, Tiran Büyükelçiliği'nde görev yaparken bunalıma girip intihar edecekti. Bu intihar artık Halit Ziya Uşaklıgil için yıkım olacaktı. Çünkü daha önceki yıllarda iki amcası Uşakizade Yusuf ve Uşakizade Süleyman Tevfik de intihar etmişti. Bu kadar acıyı taşıması zordu. Oğlu Vedat'ın öldüğü yıl oğlunun intiharını Bir Acı Hikaye adlı eserinde yazdı. Kitap bittikten sonra da yaşama gözlerini kapadı. Kim bilir, belki de ruhundaki fırtınaları ancak böyle dindirebildi. Recaizade Mahmud Ekrem ile Halit Ziya Uşaklıgil'in Büyükada'da yaşadıkları acı dolu günleri Ercüment Ekrem Tavlu şöyle yazdı. Büyükada'daki matemhanemize devam etme fedakarlığını ve vefakarlığını bir kişi gösterdi. O da Halit Ziya'ydı. Hafızam beni aldatmıyorsa o da o yıl bir evladını toprağa vermişti. O da tesellisini adanın sükunetinde araya gelmişti. Babam nicadını kaybettiği gün şuurunu da birlikte kaybetmekten ancak Halit Ziya ile Tevfik Fikret'in müşterek gayretleri ile masum kaldı. Bir hatırlatma yapayım. Şair Tevfik Fikret'in oğlu Haluk'un hikayesini biliyorsunuzdur. 18 yaşında yurt dışında okumaya gitti ve din değiştirdi. O kadar çok tepki aldı ki bir daha ne babasının cenazesine, ne mezarına, ne de yurduna gelebildi. Bu nedenle bu üç dost arasında Tevfik Fikret'le evlat acısı çeken babalardan biri oldu. Konu konuyu açıyor. Recaizade Mahmud Ekrem'in o acılı günlerinde kendisine destek veren Halit Ziya Uşaklıgil ve Tevfik Fikret'le birlikte bir yakın dostu daha vardı. Şair İsmail Safa. İsmail Safa aynı zamanda Nijat ve Ercüment'in yazı hocasıydı. İkisini de oğlu gibi seviyordu. Nijat'ın ölümünden bir yıl önce bir oğlu dünyaya gelmişti. Tevfik Fikret çocuğun adını Peyami Safa koydu. İsmail Safa sürgünde vefat ettiğinde Peyami Safa 2 yaşındaydı. Babasının arkadaşlarının yardımlarıyla büyüyen Peyami Safa yıllar sonra oğul acısı yaşayacaktı. Biricik oğlu 22 yaşındaki Merve Safa askerliğini yaparken rahatsızlanıp vefat edince Peyami Safa bu acıya fazla dayanamadı. Merve ve Safa Mekke'deki iki kutsal tepenin adıydı. Peyami Safa kutsalını kaybetmişti. Oğlunun ölümünden 3,5 ay sonra hayata veda etti. Recaizade Mahmud Ekrem Nijad'ın acısını dindirmek için o yıllar hep yürüyüşlere çıktı. Oğlu Ercüment Ekrem Talu anlatıyor. Ağabeyim Nijad'ın ölümünden biraz sonraydı. Matemini unutmak değil fakat avunmak için babam ekseriya beni yanına alır, beraber kırlara uzanırdık. Bu gezintiler sessizce geçerdi. Babam hiç ağzını açmaz, kendisini bir gölge gibi bir iki adım geriden takip eden bana kati bir lüzum duymadıkça hitap etmezdi. Bir gün babam bitap gözlerinin eksik etmediği Nijad'ın hayaliyle meşgul, her zamanki gibi önde gidiyordu. Arkamızdan gelen bir fayton araba bize yetişti. O anda arabadan inip de bize doğru gelen birisini görünce durduk. Bu çok zarif giyinmiş, sivrice sakallı, gözünde tek gözlük taşıyan orta boylu bir zattı. Bize yakın gelince gözlüğü gözünden düştü, titreyen elleri babama doğru uzandı, kucaklaştılar. Babam ağlamaya başladı. Hıçkırıklar arasında Hamit diyordu. Hamit, perişan oldum. Nijadım, Nijadım elden gitti. Şair-i Azam Abdülhak Hamit nereden bilebilirdi aynı acıyı birkaç yıl sonra kendisinin de yaşayacağını? Tek oğluydu Abdülhak Hüseyin, ABD'de maslahat güzardı. Öldüğünü Abdülhak Hamit'ten 4 ay gizlediler. Çevresi haberi öğrenince inme gelmesin diye şair-i azama alıştırarak söylemeyi tercih etmişti. Abdülhak Hüseyin amansız bir hastalıkla mücadele ediyor demişlerdi sürekli. Abdülhak Hamit için oğlunun ölümü yanında yıllardır görev yaptığı devletinin biricik evladına sahip çıkmamasını hayatı boyunca affetmedi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ABD ile ilişkileri gerginleşince Baba Ali elçiliği kapatarak maslahat güzar Abdülhak Hüseyin'e yurda dön çağrısı yaptı. Ancak Abdülhak Hüseyin hastaydı, dönemedi. Hastalığına inanılmadı ve maaşı kesildi. Osmanlı Devleti ancak diplomatı ölünce olayın doğruluğundan emin oldu. Abdülhak Hüseyin'i umursamayan devlet kızlarına da sahip çıkmadı. Yvonne Hindiye ile Cynthia Sindiye'nin torunları bugün İngiltere'de ne yapıyorlar acaba? Savaşlar sadece devletleri yok etmiyor, aileleri de işte böyle paramparça ediyor. Recaizade Mahmut Ekrem o kederli günlerinde arkadaşı Abdülhak Hamid'in yanında olamadı. Çünkü vefat etmişti. Ercüment Ekrem Tarlu anlatıyor. Ölümünün yıl dönümüne rastlayan soğuk bir günde rahmetli anacığımla beraber babamın küçük sudaki mezarını ziyarete gitmiştik. Abdülhak Hamit Bey'i orada bulduk. Bizden önce gelmiş, taşının üstüne oturmuş, sessiz sessiz ağlıyordu. Bu türlü dostluk şimdi nerede var ve ben bunu nasıl unutabilirim? Recaizade Mahmut Ekrem vefat etmeden önce oğlu Nijad'ı satırlara döktü. Ortaya Türk edebiyatının bu en güzel mersiyeleri çıktı. Bunlar Nijad Ekrem adlı 2 ciltlik kitapta toplandı. Ne acıdır, Nijad doğduğunda Recaizade Mahmut Ekrem, üstadı Namık Kemal'den oğlu için bir kıta yazmasını rica etti. Kendisi de aynı yıl doğan Namık Kemal'in torunu Muvaffak Menemencioğlu için yazacaktı. Namık Kemal ile Recaizade Ekrem'in birbirini o kadar seviyorlardı ki, Namık Kemal doğan oğluna Ekrem adını verdi. Ama ölüm evlerinden hiç eksik olmuyordu sanki. Ekrem'in oğlu, adını Namık Kemal'in büyük eserinden almıştı Cezmi, müzik öğretmeninin aşkına karşılık bulamayıp tabanca ile canına kıydı. Uzatmayayım, Recaizade Mahmut Ekrem yaşamının son döneminde tüm sevgisini 1909'da doğan torunu Muvakkara, Çiğdem Talu ile Umur Talu'nun babasıdır, verdi. 1914'te vefat etti ve vasiyeti gereği oğlu Nijad'ın mezarına defnedildi. Sonunda yıllardır yasını tuttuğu oğluna kavuşmuştu. Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Galata Kulesi'nden atlayan oğlu Vedat'ın hikayesi çok acıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın babası Lütfi Oğuzcan da şairdi. Oğluna şiir yazmıştı. Bak dünya ne güzel, bu sitem niye? Ettim ben adımı sana hediye. Mutluyum ey oğul babanım diye. Çarptırma hicbinle cezaya beni. Baba Lütfi Oğuzcan'ın oğluna sitem etmesinin nedeni Ümit Yaşar'ın sık sık intihara kalkışmasıydı. Söylenenlere göre Ümit Yaşar 24 kez intihara teşebbüs etmişti ve ne yazık ki bu ruh hali nedeniyle evde huzur kalmamıştı. Bir gün 17 yaşındaki oğlu Vedat Oğuzcan Galata Kulesi'ne çıktı ve kendini aşağıya bıraktı. Rivayet odur ki cansız bedeni yerde yatarken avucundaki kağıtta bir not yazılıydı. Baba, intihar öyle edilmez, böyle edilir. Galata Kulesi. 6 Haziran 1973, pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı, güzeldi dünya. Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Ömrünün baharında, bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam benim oğlumdu. Gencecikti Vedat, ışıl ışıldı gözleri. İçi, bütün insanlar için sevgiyle doluydu. Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Söndü güneş, karardı yeryüzü bütün, zaman durdu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Açarken ufkunda güller alevden, çıktı her günkü gibi gülerek evden. Kimseye belli etmedi içindeki yangını, yürüdü kendinden emin, sonsuzluğa doğru. Galata Kulesi'nde bekliyordu ecel, bir fincan kahve, bir kadeh konyak. Ölüm yolcusunun son arzusu buydu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden, bu adam benim oğlumdu. Küçüktü bir zaman, kucağıma alır ninniler söylerdim ona. Uyu oğlum, uyu oğlum ninni. Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat. 6 Haziran 1973, Galata Kulesi'nden bir adam attı kendine. Bu nankör insanlara, bu kalleş dünyaya inat. Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona. Uyan oğlum, uyan oğlum, uyan Vedat. Evlat acısına kim dayanabilir? Reşat Nuri Güntekin oğlu Aksel öldüğünde bir daha çocuk yapmaya tövbe etti. Bir daha böyle bir acıya dayanamayacağını düşündü. Ancak hayat güçlü geldi ve edilen tövbelere rağmen birkaç yıl sonra kızları Ela dünyaya geldi. Ve Aksel'in acısı biraz olsun son buldu. Oğlu Şaman'ı kaybeden Mustafa Şekip Tunç, oğlu Yaman'ı kaybeden Ekrem Şerif Egeli, oğlu Engin'i kaybeden İhsan Kongar, oğlu Sinan'ı kaybeden Adnan Cemgil, Mustafa'yı kaybeden Mina Urgan bu ağır savaşta ayakta durmayı zor da olsa başarabildiler. Fakat oğul acısını hiç atlatamayan edebiyatçı babalar da vardı. Halit Fahri Ozan Soy bunlardan biriydi. Kendisi gibi gazeteci yazar olan oğlu Gavsi Ozansoy'la pek geçinemiyorlardı. Gavsi sürekli dergiler çıkarıp batırıyordu. Babası gibi titiz ve düzenli değildi. Kişilik olarak çok farklıydılar. Bir gün yine bir tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Halit Fahri Ozansoy, oğlu Gavsi'ye "Seni evlatlıktan reddediyorum," dedi. Gavsi Ozansoy kapıyı vurup çıktı ve birkaç ay sonra Gavsi vefat etti. Halit Fahri Ozansoy şoka oldu. Oğlunun ölümünden kısa bir süre sonra onu evinde başını masaya koymuş halde buldular. Ölmüştü. Ve bir genç yetenek Hatif, Samih Rifat'ın oğlu. Samih Rifat'ı tanıtmak için ne yazmalıyım? Şair, yazar, gazeteci, vali, milletvekili, müzisyen, Türk Dil Kurumu ilk başkanı, Güneş Dil Teorisini yaratan tarihçilerden vesaire. Samih Rifat'ın ilk eşinden iki çocuğu oldu, Hatif ve Zeynep. Eşi Saliha Hanım'ı genç yaşında kaybedince Nazım Hikmet'in teyzesi Münevver'le ikinci evliliğini yaptı. Şair Oktay Rifat bu evlilikten doğdu. Oktay Rifat doğduğunda ağabeyi Hatif 16 yaşındaydı. Samih Rifat deyim yerindeyse ilk oğlu Hatif'in üzerine titriyordu. Hatif de babasına benziyordu. Babası gibi küçük yaşından itibaren müzik aletlerine ilgisi vardı. Çok iyi tambur çalıyordu. Samih Rifat oğlunu dönemin en iyi okullarında okuttu. Musevi Alyans Mektebi'ne verdi, ardından Viyana'ya gönderdi. Oğlu yurt dışındayken Samih Rifat işgal yıllarında Hatif adıyla Sabah gazetesine makaleler yazdı. Hatif yurt dışındaki eğitiminin ardından ülkeye döndü. Tambur aşkı her geçen yıl büyüdü. Tamburi Cemil Bey'in öğrencisi oldu. Amcası, İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi Ali Rifat Çağatay'ın konserlerinde tamburi olarak yer aldı. Çalışma hayatına adım atacağı sırada verem oldu, kurtarılamadı. Bu acı olay sonucunda babası Samih Rifat ve amcası Ali Rifat bir daha ellerine tambur almadılar. Samih Rifat 29 yaşında vefat eden oğlu Hatif için onun sazı şiirini yazdı. Bir dere boyunda yüksecik bir çam, kol atmış bir yıkık damın üstüne. Dertli bir anacık çıkar bir akşam, diker gözlerini çamın üstüne. Oturur kıyıda düşünür ağlar, dal budak seçilmez bir ana kadar. Tarlası kuraktır, bahçesi kıraç, bırakıp gidemez fakat kalan aç. Şehit oğlu mudur bu öksüz ağaç? Demiş yurt kurtulsun kimsesiz ana, bir tek yavrusunu vermiş vatana. Oğlunun diktiği fidan bir dalmış, büyümüş yeşermiş dal budak salmış. Sazı bir dalında asılı kalmış, kırık tellerine vurdukça rüzgar, saz ağlar, zavallı anacık ağlar. Artık bu acı sayfaları geçelim. Peygamberlik mertebesine çıkan şairler. Evladını kaybedip akıl sağlığını koruyabilmek için herhalde çok güçlü olmak gerekir. Edebiyat dünyamızda nice özel yazarlar, şairler var ki ruh dünyaları hayli zengindi. Size birini tanıştırmak istiyorum. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Rast makamındaki bu şarkıyı kim bilmez ki? Erol Sayın'ın bestelediği bu şarkının sözleri şair Enis Beyiç Koryüre'ye aitti. Enis Beyiç Bey 1892-1949 İstanbulluydu. İstanbul, Selanik ve Üsküp'te okudu, mülkiyeyi bitirdi. Dış işlerinde çalıştı, Bükreş ve Budapeşte de görev yaptı. Çalışma Bakanlığı'nda müsteşarlık görevinde bulundu. Osmanlıca'ya hep karşı çıktı, Türkçüydü. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekledi, Mustafa Kemal'e hayrandı. Kemalizmi halka anlatmak için Anadolu'yu dolaştı. Türk şiirinin beş hececiler akımının en özgün şairlerindendi. Ve 1946 yılının bir Ekim günü Enis Beyiç Koryürek'in hayatı değişti. Ey ruh geldinse, Ankara. Ruh çağırma toplantılarına katılmayı sürekli reddeden Enis Behiç Bey, istemeyerek geldiği bu yeni yapılmış apartman dairesine girdi. Ev sahibi Türkiye'deki ruh çağırma olayının öncüsü Doktor Bedri Ruh Selman idi. Önce gelen 5 misafirine hoş geldiniz deyip hal hatır sorduktan sonra gramofonu Paganini'nin şeytan trillerini taş plağını koydu. Ardından 12 yaşındayken okuduğu ve hayatını değiştiren Gayret Kitabevi sahibi Monsieur Garbis'in Cinlerle Muhabere kitabından satırlar okudu. Vakit gece yarısını buldu, perdeler sıkıca kapatıldı, ampuller söndürüldü, 6 kişilik yuvarlak masanın etrafına geçtiler. Tek bir mum masanın üzerinde içinde harfler ve bazı kelimelerin yazılı olduğu kadife altıgen bir kutu ile büyük bir fincanı aydınlatmaya ancak yetiyordu. Bedri Ruh Selman kısık bir sesle herkesin parmaklarını fincanın üzerine koymasını söyledi. Odada derin bir sessizlik vardı. Ruh çağırma toplantısı böyle başladı. Birkaç dakika bir şey olmadı. Sonra nereden estiği bilinmeyen hafif bir rüzgar mumun alevini titretmeye başladı. Fincan sarsıldı. Altıgen kutunun kapağı açıldı. Kutudan fırlayan harfler ve kelimeler bazı cümleler oluşturdu. Masadakiler telaşla bu cümleleri okumaya çalışırken... Şair Enis Behiç kor yürek gözleri yuvalarından fırlayacak şekilde tavana bakıyordu. 20 santim boyundaki bir mevlevi derviş başını sol yanına yatırmış, ellerini göğsünde çaprazlamış bir halde sema yapıyordu. Enis Behiç Bey dervişi arkadaşlarına göstermek istedi. Parmağıyla tavanı işaret etti. Arkadaşları hiçbir şey anlamadı. Enis Behiç Bey oturduğu sandalyenin üstüne çıktı, dervişi göstererek "Bakın, bakın" dedi ve düşüp bayıldı. Dervişi onun dışında kimse görmemişti. Enis Behiç kor yürek kendine geldikten sonra toplantıya devam edildi. Mevlevi dervişin kim olduğu masanın üzerine yayılmış harfler ve kelimelerle araştırılmaya çalışıldı. Buldular da adını, Süleyman Çelebi. Gelen ruha mevlit yazarı Süleyman Çelebi olup olmadığını sordular, değildi. Ruh masadaki harfler ve kelimelerle oynamaya başladı. Adı Çedikçi Süleyman Çelebi'ydi. Haliç'in donduğu kış hastalanmış ve 2 yıl sonra da memleketi Trabzon'da vefat etmişti. Mezarının üstünde bahçe vardı. Enis Behiç kor yürek istemeyerek geldiği bu evden ruhun bedenden ayrıldıktan sonra dünyayı sık sık ziyaret ettiğine inanarak çıktı. O günden sonra hem kendisi hem şiirleri ve hem de hayata bakışı tamamen değişti. Enis Behiç kor yürek Çelikçi Süleyman Çelebi ile ilişkisini hiç kesmedi. Şair ve hariciyacı arkadaşlarının çalışmaktan çok yorulduğu, biraz bir hastanede dinlenmesi gerektiği şeklindeki önerilerine öfkeyle yanıt verdi. Zamanla eski çevresiyle ilişkileri koptu, artık mistik şiirler yazıyordu. Şiirlerin Varidat-ı Süleyman adlı kitabında topladı. Kitabın kapağında Çelikçi Süleyman Çelebi'nin ruhundan ilhamlar yazılıydı. Ön sözünde şöyle diyordu: "O sözler edası, musikisi, manası benim tarzımdan bambaşka olan, fakat bu başkalıkla beraber gene benden bir koku, bir gölge taşıyan o sözler, ömrümde hiç düşünmediğim ve söylemesini aklımdan hiç geçirmediğim o sözler, içimden, benim içerimin daha içerisinden birdenbire fışkırıp çağlayan bir su gibi, emeksiz, engelsiz akıyor, akıyordu." Enis Behiç Bey başka bir aleme geçmişti. Bu konu psikolojinin, psikiyatrinin alanına giriyordu kuşkusuz. Ya da edebiyatçıların ilham meselesine. Ancak mesele bilimin ve edebiyatın dışına çıktı. Ankara'da bir dairede gece yarısı başlayan ruh çağırma olayı birdenbire Türkiye'nin tartıştığı konu haline geldi. Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin, Enis Behiç kor yüreğin peygamber olduğunu, kitabı Varidat-ı Süleyman'ın da Cebrail aracılığıyla yazdırıldığını ve bütün kutsal kitapların özü olduğunu söyledi. Kitap üzerine yazdığı Varidat-ı Süleyman şerhinde bakın neler var. Varidat-ı Süleyman adlı bu kitabın içeriği eşsiz benzersiz, oluşma biçimi olağanüstü bir olaydı. Çünkü bu içerik ölümlü bir insanın sesi kullanılarak ortaya konmuş Allah sözüydü. Olağanüstülüğü şu nedenleydi: ağzından bu sözler çıkan kişinin aktardığı bilgilerin çoğundan, yani ilahiyat ilminden haberi yoktu. Her olağanüstülük gibi bu da ilahi bir olay, yani bir mucizedir. Bu sözleri Enis Bey'in içine girerek Allah'tan başkası söylemiş olamaz. Söylenen Enis Bey'in sesini kullanan Ruh-ül Kudüs'tür, yani Allah'ın zat nurudur. Cebrail aleyhisselam bu meyandadır. Peygamberler devrinden sonra Ruh-ül Kudüs'ün dünyaya kelam getirdiği işitilmiş değildi. Bu ilk kez Enis Bey'de gerçekleşiyor. Allah'ın mucizesidir bu. Meseleyi aslında Şeyh Cüneyd Bağdadi'nin güzel bir sözü özetliyor. Allah'ın velileri ile delileri arasında soğan zarı kadar mesafe vardır. Ruh çağırma olayı dünyada ilk nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Yıl 1847, New York Heightsville. John D. Fox eşi ve iki kızıyla terk edilmiş bir eve yerleşti. Yeni evlerinde çok mutluydular ama geceleri evden çıkan tuhaf seslerden, mobilyaların yer değiştirmesinden, tabloların sık sık düşmesinden rahatsızdılar. Bir yıl sonra, evin iki kızı 16 yaşındaki Margaret ile 13 yaşındaki Kate, Mayıs ayının bir gece vakti masada oturuyorlardı. Yine benzer bir ses duydular. Kate elini masaya vurarak, "Odadaysanız benim gibi yapın," dedi. Odada benzer bir ses duyuldu. "Erkek misin sen?" diye sordular. Ruh cevap vermedi. "Ruh musunuz?" sorusuna ise ruh masayı yerinden oynatarak yanıt verdi. İki kız kardeş ruha Çatal Ayak adını verdiler. O günden sonra komşuları Fox ailesini ziyarete gelip masanın etrafına dizilmeye başladı. Çatal Ayak her soruya masa ayaklarından çıkardığı tuhaf seslerle yanıt verdi. Tüm dertlere derman oldu. Çatal Ayak'ın kim olduğu da sonra ortaya çıktı. Evin eski sahibi Charles Ryan'dı. Cinayete kurban gitmişti. Ölen yakınlarından haber almak için Fox ailesinin kapısından ayrılmayan kalabalıklar masada yer kapmak için para vermeye başladılar. Fox'lar çok memnundu bu tatlı kârdan. Çatal Ayak artık tek başına yeterli olamıyordu. Zamanla Benjamin Franklin gibi başka ruhları da yardıma çağırdı. Fox'lar zamanla Spiritüel Gözlemler Merkezi kurdular. 1852'de Cleveland'da ilk kongrelerini yaptılar. 10 binlerce insan bu işe merak sardı, medyum oldu. Ancak oyun bozuldu. Buffalo kliniği şefi Dr. Austin Flint iki kız kardeşi muayene etti. Çatal Ayak'a atfedilen gürültüleri bazı kasların ani gerginliğiyle farkında olmadan kızlar çıkarıyordu. Bütün gizem kızların vücutlarında gizliydi. Fox ailesi oluk gibi gelen paraların kesilmesini istemedi hiç. Ta ki 21 Kasım 1888 tarihine kadar. Kız kardeş Fox'lar gürültülerin ayak baş parmaklarından kaynaklandığını açıkladı. Kate New York Herald Tribune gazetesine 30 yıldır kız kardeşim ve ben halkı aldatmaktan başka bir şey yapmadık dedi. Dedi demesine de kimse inanmadı. İnsanoğlunun bir gerçeğiydi. Sadece inanmak istediğine inanıyordu. Ruh çağırma ABD'den Avrupa'ya sıçradı, çok da popüler oldu. Küçük kızı Leopoldine'i kaybeden aydınlanmacı yazar Victor Hugo bile ruhsal yıkımını ruh çağırma seanslarına katılarak gidermeye çalıştı. İnsanoğlu gerçeklikten kopmaya görsün, bak başına neler geliyordu.